Ayrım 4.
Tek parti döneminde solda sağda düşüncelerine, önerilerine, Kemalist İktidar Partisi'nin altı okunu kendi anlayışlarına uygun biçimde yorumlayarak etkinlik yasallık kazandırma yarışındaydılar. Cumhuriyet neredeyse yarı resmi sayılacak biçimde iktidara yakın görülen gazeteydi. Milliyetçi devletçiliğin faşistçe yorumuna uygun ideolojik tutumuyla sivil asker bürokratları yarım aydın kalabalığını sürekli etki altında tuttu. Savaş yıllarında özellikle Fransa yıkılıp Almanlar en kanlı biçimde Balkanlara Sovyetler Birliği'ne saldırdıklarında Nadir Nadisi, Peyami Sefası, Abidin Daveri, Hüsnü Emir Erkileti ile tam Nazi Almanya yanlısı yayın aygıtına dönüştü. Gazete sahibi Yunus Nadi'nin çok öncelerden Almanlardan parasal çıkar sağladığı konusunda öteden beri var olan söylentileri belgeleyen yeni bulgulardan da söz ediliyor bugün. Güvende bütün gençlik heyecanımızla içinde acılarını yaşadığımız o günler anlatılırken faşist cumhuriyette çıkmış tarihli imzalı yazılardan belge niteliğinde örnekler de göstermemize karşın cumhuriyetin kalıtıyla övünen bugünkü Kemalist, sosyalist, devrimci, hanedan dışı şehzadesi bizi yalancılıkla suçluyormuş. Ardamarı çatlamadan böyle bir suçlamaya nasıl kalkışabilir insan? Ne diyeyim? Allah layığını versin. Asıl sorun kanımca yıllar öncesi olup bitmişlerin yatsınması değil, pembeli, karalı kağıtlarla kaplanmış bugünkü kafalarının karanlığında aynı kara tepeden bakışlarının sinsice saklanmakta oluşudur. Gazetedeki Doktor Şefik Hüsnü Fransa'dan dönmüş de ki muayenehanesinde hastalarını kabule başlamıştır duyurusu ile öğrendik doktorun Türkiye'ye geldiğini. Çok heyecan duyduğumuzu anımsıyorum. Semplon Ekspresi ile Türkiye'ye dönerken ne büyük düşler kurduğunu acılı bir gülümsemeyle yıllar sonra cezaevinde anlatmıştı doktor. Benzer sözleri Mihri'den de duymuştum. Bulgaristan'dan Türkiye'ye özlemle dönerken bulacağı eski arkadaşlarıyla neler gerçekleştirebileceğini kurmuştu yol boyu. Katı toprağımızda solup giden ne devrimci düşler vardı hakim bilir. Kardeşi Avukat Hakkı Dekmer, o günlerin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya çıkmış izin için. Gelebilir ama ben gelmesini salık vermem. Doktoru burada rahat bırakmayacaklardır demiş Şükrü Kaya. Sirkeci'den eve gelir gelmez de polis çalmış kapıyı. Götürüp niye geldiğini sormuşlar. Ülkesine döndüğünü, doktorluk yapıp burada yaşayacağını söylemiş, bırakmışlar. Seferden gelen bir mektuptan kadın konusu üzerine bir de yazısı çıktı. Kadının sosyal yaşamda ileri yere kavuşmasını, salt bir doğum aracı, bir kuluçka olarak eve kapatılacak yaratık diye düşünülmemesini anlatan, Kemalist ilericiliğin çizgisinde bir şeyler vardı yazıda anımsadığım. Yazıyı Tan gazetesinde Sabiha Sertel'e götürüp elden vermemi istiyordu. Yazının o günler sevinerek okuduğumuz kitabı kadın ve sosyalizmi çeviren ilk ve tek sayısı toplatılmış Projektör dergisini yayınlamış, Mehmet Akifçilik kisvesi altında ilerici her şeye saldıran dinci yobazlara karşı Tevfik Fikret'i savunan, komünist diye tanıdığımız Sabiha Sertel'e gönderilmesi doğaldı. TKP'nin desantralizasyon kararıyla verdiği destekle ülkedeki ilericileri sol Kemalist çizgide toplamak dendi mi, dinci yobazlığa saldırmak ya da onların saldırısına uğrayan Fikret'i savunmak hemen giriyordu gündeme. Cezaevindeki Kemal Tahir de bu çatışmaya içeriden katılmıştı sonraları bir ara. İsmail Kemalettin imzası ile yazdığı kısa şiirlerin birinde aklımda yanlış kalmadıysa şöyle demişti. Sebilür ressatçılar uluyor. Bir tek satırından senin hala. Hey koca Fikret bak ki nasıl korkuluyor. Asker öğrenci olarak Tan gazetesine girip çıkarken görünmek bile risk sayılıyordu o günler. Sabiha Sertel'i arayıp konuşmak da cabası. Onun beni nasıl karşılayacağı sorunu vardı bir de. Nazımların Harbiye davasının sürdüğü günlerde karşısında Harbiyeli benzeri birini görünce gerçekten de tedirginlik duydu gibi geldi bana Sabiha Hanım. Bir tek kez gördüğüm Sabiha Hanım şişmanca gövdesine uymayan ince titrek sesli biri olarak kalmış kafamda. Zarfla birlikte fakülte adresimi de verip yanıt beklediğimi söyledim çıktım odasından. Heyecanla bekledim yanıtını gelmedi. Epey günler sonra seferden mektup aldım. Yazısına eleştirel dokunmalar içeren yanıtını ona göndermiş Sabiha Sertel. Yazı basılmadı. Samsun'da birkaç arkadaşıyla Toprak diye bir dergi çıkarmaya başladı sefer. Liseden sonra hükümette memur olarak çalışmaya başlamış, Behiç adında bir arkadaşımız vardı, karikatür çizmeye özenen. Dergiyle ilgili seferden başka tek o kalmış aklımda. En ilkel basım tekniğiyle düzenlenmiş, kaba dizgi yanlışlarıyla doluydu dergi. Abone bulmamı, köy edebiyatı üzerine sorularla dolu, dergice düzenlenmiş bir anket için edebiyatçılar arasında soruşturma yapmamı istiyordu Sefer. Konuştuklarımızdan Mehmet Kaplan'la Lütfi Erişçi'yi anımsıyorum hayal meyal. Merih, Naci Sadullah'a gitti, yanıt alamadıydı sanırım. Babasının Adnan Bey'le tanışıklığına güvenerek Halide Edip'le konuşmayı düşünüyordu, olmadı. Dergide birkaç sayıdan uzun yaşamadı anımsadığım. Sefer bir yandan da lise bitirme sınavlarına giriyordu. Diplomasını aldı sonunda. Ankara'ya Dil Tarih Fakültesine gidip yeni açılmış olan Rus Filolojisine yazıldı. Ahmet Kutsi Teçer'in yönetiminde CHP'nin çıkardığı Kemalist Ülkü dergisinde Bedrettin Tuncel'in yanında çalışmaya başladı. İstanbul'da bizi heyecanlandıran Küllük dergisi çıktı. Tek sayıda kaldı. Onun peşinden hemen de aynı kadroyla çıkan Ses, Sanat, Edebiyat, Sosyoloji adlı dergi bir iki duraksamayla daha uzun süreli yayın yaptı. TKP'nin yayın organı olduğunu bildiğimiz Yeni Edebiyat dergisi de o günler çıktı. Dergi diyoruz ya, iki yaprak dört sayfalık gazete boyutlarındaydı Yeni Edebiyat. Dolaylı politik düz yazılar, öyküler, Takma adlı Nazım'ın şiirleri, H.I. Dinamo'nun, Nail Bey'in, Süpi Taşan'ın, kimi genç şairlerin şiirleri yayınlanıyordu. Ortalarda görülen Suat Dervişti ya, asıl sözün Reşat'ta olduğu biliniyordu. Abidin Dino ile Reşat Fuat, Ali Rıza arasındaki realizm tartışmaları o günlerin önemli düşünce çatışmasıydı. Anlamaya çalışarak izlediğimiz tartışma Reşat Fuat'ın tepeden bakışı içinde sürdürüldü. Gene onun uygun gördüğü biçimde bağlandı. Bu buyurgan davranışı sonra kavrayıp değerlendirebildik. Çeşitli komünist partilerdeki genel sekreterlerin birbirine benzer ben merkezcil tutumu, demokratik santralizmin anti-demokratik santralizme kaydırılmasıyla oluşmuş düzeni çürüten uygulama biçimiydi. Söz onda biterdi. Son sözü genel sekreter olan Stalincik söylerdi her konuda. Üzerinde bir türlü anlaşmaya varılamayan bir filmden söz etmişlerdi, Sovyetler Birliği'ne gittiğim yıllarda. Filmi sonunda Brejnev'e göstermişler. Muhterem, sinemacılar iyi bir konuyu yakalamışlar deyince sorun çözülüvermiş. Komünist partilerin genel sekreterlerine tartışılmaz biçimde tanınmış bu hak bana ünlü fıkrayı anımsatır. Yakaladıkları balığın dişi mi, erkek mi olduğunu tartışmaya tutuşmuş birileri. Anlaşamayınca balıkçıya sormuşlar, o da bir şey diyememiş. Karşıki paşa konağının ahçı başısını salık vermiş. Çok balık pişiriyor, bilirse o bilir demiş. Gittikleri ahçı başı da işin içinden çıkamayınca paşa hazretlerine soralım demiş. Paşa balıktan anlar mı demişler. O da anamaz emme, onun dediği dedüktür demiş. Yeni edebiyatı izliyor, okuyorduk. Okuyorduk ya, hiçbir bakımdan doyurmuyordu bizi. Anladık, parti bu dergiyi çıkartıyordu da başka ne yapıyordu? Yapmıyorsa niye yapmıyordu? Nasıl yapmazdı dünyanın, ülkenin böyle günlerinde? Elinde bir adresle İstanbul'a geldi Sefer. Kasımpaşa yöresinde Yenişehir'deki bir evi aradık durduk. Olmadık kişiler çıktı o adreste. Aradığımız kimseler yoktu. İkinci gelişinde Mustafa'yı, İskender, buldu Sefer. O günler İstanbul'a yerleşmiş ablamların Fatih'teki evine gittik. Uzun uzun konuştuk. Desantralizasyon kararı çerçevesinde Samsun'da söylediklerinin dışında yeni hiçbir şey demiyordu. Ya parti diye bir şey yoktu bu ülkede ya da bizden uzak duruyorlardı niyeyse. Yalnız Merih'le ben değildik bu tedirginliği yaşayan. Hayik'ten başka yavaş yavaş bir çevremiz oluşmuştu ki onlar da bir şeyler bekliyorlardı. Felsefe bölümünde öğrenci Samsunlu Tahsin Berkem, Türkoloji 2. sınıfta babasının durumunun bozulmasıyla askeri öğretmene gelir gelmez sanat edebiyata girip her konuda anlaşıverdiğimiz Yusuf Atılgan, Tahsin'in aracılığıyla tanıdığımız ayakkabı ustası Osman Paçalı, işçi, Fen Fakültesi Matematik bölümünden askeri öğretmene yeni girmiş Kenan Ulu, denizci askeri öğretmenlerin askeri tıbbiye alınıp aramıza karışmalarıyla tanışıp anlaştığımız coğrafya bölümünde öğrenci Cabir Sarıoğlu gibi. Artık Ankara'ya yerleşmiş Sefer geldi bir gün. Abidin Dino ile görüşmek istiyordu. Bizim de çok sevdiğimiz biriydi Dino. Ayrıntıyı anımsamıyorum. Buluşma nasıl sağlandı ise Dino'nun Galata kule dibine yakın Kumondohanı'nın 7 kat merdivenle çıkılan çatı katına gittik Sefer'le. Resim, edebiyat, sanat konuları dışında gazete haberleri çerçevesinde savaştan söz edildi biraz. Tanınmamış gençlerle bir yeni dergi çıkarmayı düşünüyordu Dino. Hız geliyordu aklına ad olarak ya, söylenmesinde güçlük vardı. Bu konuyu konuştular Sefer'le. Benimle yeni bir buluşma günü saptanarak ayrıldık. Bir süre sonra da Eminönü balık pazarında, Haliç'in kıyısında, önünde salı pazarına dolmuş yapan sandalların bekleştiği, şimdi yıkılmış yapının altındaki kahvede buluştuk Dino'yla. İstanbul'un en renkli köşelerinden biri olan bu buluşma yerini o söylemişti. Güven'in girişinde anlatılan, Turgut'un Refik'i beklediği kahve orasıdır. Sefer'den gelen dergi tasarısıyla ilgili bilgileri ilettim. Kalkıp Galata Köprüsü'nden yürüyüp Karaköy'de ayrıldık. Daha sonra birkaç kez gittim Kumonda Hanı'na. Sanat, edebiyat üzerine ayrı konuşmalar yinelenip duruyordu. İç politika konularına değindim bir ara. Yapılacak tek şey serüvencileri durdurmaktı Dino'ya göre. Almanların yanında Sovyetlere karşı savaşa girmek için çırpınan ırkçı Turanlardı serüvenciler dediği. İleride Reşat Fuat'ın yazıp Faris Erkman'ın üstleneceği En Büyük Tehlike adlı TKP'ce çıkarılacak kitapçıktaki ana düşünceydi bu. Bu da doğruydu da tek doğru bu değildi. Hiçbir ipucu vermiyordu. Dino'da da yoktu bizim aradığımız. Bir gün askeri tıbbiye okuluna geldim ki Cabir'in, benim, bir de hukuk fakültesine giden asker yargıç bölümündeki bir öğrencinin adı Sahir Midine, hiç ilişkimiz olmayan sessiz bir çocuktu. Sıraları, dolapları aranmış, bir şey çıkmamış. Benimkilerde kilit bile yoktu. Sınıf subayı yüzbaşı, öğretmen bölümünün başçavuşu Kadri Okyar'ı önceden çağırıp bildirmiş aramayı. Dolaplarda zararlı bir şey bulunmaması için uyarmış. Cabir'in dolabındaki Kıvılcımlı'nın kitaplarını çıkarıp yırtmışlar. Bizi okul müdürünün kapısında toplayıp beklettiler bir süre, sonra da gidin dediler. Yıllar sonra 51 tutuklanmasında o ihbarın belgesi dosyamda çıkınca çözebildim olayı. Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmiş imzasız ihbar mektubunda adlarımız yazılarak komünist olduğumuz, Galata rıhtımında vapurdan inen Sovyet elçisine ya da konsolosuna çiçek verdiğimiz yazılıydı. Daha da aptalca bir not konmuştu yazının altına. İdareye sormayın, idare acizdir deniyordu. Sınıf subayının aramayı önceden bildirip önlem almasının nedeni de anlaşılıyordu böylece. Soruşturma sonucu da vardı dosyada. İkinci Dünya Savaşı üzerine yapılmış bir tartışmada yanlardan birinin İngiliz Fransızları, öbürünün Alman İtalyanları tutmasından doğan kızgınlıkla yapılmıştı ihbar. Böyle bir tartışmayı hiç anımsamıyorum. Yapanların da Enver Kerküker'le Nusret, soyadı aklımda kalmamış, alaylı biçimden askeri hakim derlerdi. Adlı iki hukuk öğrencisi oldukları sanılıyordu. Bu askeri hakim Nusret'i, okul müdürü General Hüsnü Külünk'ün bir gün berberde yakalayıp sudan bir nedenle saçın niye uzun diye askeri tıbbiyede görülmedik biçimde sille tokat dövmesi de idarenin aciz olmadığını kanıtlama gösterisi olmalıydı. Enver Kerküker'in vali Lütfi Kırdar'ın yakını olduğu söylenirdi. Asker yargıç oldu. Tutuklanıp İstanbul Harbiye'de soruşturma yargıcı binbaşı Halil Ölçer'in yanına çıkarıldığımda salondaydı. Belli ki bir şeyler konuşmuşlardı yargıçla. Askerlikten ayrıldı. Başka bir soyadıyla avukatlığa başladı. Türk eşçi bir partinin de İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı sonra sanırım. Lütfü Erişçi ile Seferlerin Toprak Dergisi sıralarında küllük çevresinde tanışmış olmalıyız. Yazılı olduğu hukuk fakültesine pek seyrek uğrayan öğrencilerdendi. Asker yargıç öğrenci Fuat Altuğ'dan alırdım haberini ya. Fakülteden değil, ikisinin de uğrak yeri divan yolundaki adliye kıraathanesinden. Fuat kağıt oyununa düşkündü. Lütfü de kahveye alınan günlük gazetelere. İkisi de bitiremedi hukuk fakültesini. Tarihçi titizliği ile şaşmadan her gün kahveye gelip gazetelerden notlar alır, önemli bulduğu yazıların özetini çıkarır, arşivlerdi Lütfü. O günler yayımlanan tüm sol dergiler, çevresindekileri Dinos'undan Sayit Faik'ine herkesi tanırdı TKP ile ilgililer de içinde. Sanatsal, siyasal her türden haber, dedikodu birikimi olan biriydi Babali'de. Aksaray'da Katip Müslihiddin Sokağı'nda babadan kalma bir eski konağın üst katında annesi, eve evlatlık alınmış Şefika adlı bir kızla otururdu. Sürgün dönüşü de evlendi Şefika ile. Annesi Naciye Hanım'ın emekli aylığı, kiraya verdikleri alt katın geliriyle geçinirlerdi. Tarihçiliğe özenen, ben merkezcilikten kurtulamamış, sert eleştiri tutkunu bir sanat, politika, toplum gözlemcisi denilebilirdi. Doktor Hikmet'ten nefret ediyordu, Reşat'a kızıyordu. Hikmet gitti, şimdi de bu adam geldi diyordu. Eskilerden Nazım'a sevgisi vardı. O günlerde edebiyatta gençlik atılımının başında görülen Dino'yu da seviyordu. Bir süre sonra Dino'nun İngiliz casusu olduğu yolunda çıkarılan kara çalmayı benimsemekte de sakınca görmemişti. Askerliğini yapmaya, o günlerde İstanbul'da olan yedek subay okuluna gelmiş Hasan Basri ile tanıştık bu ara küllükte. Yukarıda adı geçen Kadri Kiper'in Sivas Lisesi'nden arkadaşıydı Basri. Edebiyat öğretmeni ünlü komünist Ruşen Zeki'nin öğrencileriydiler. Sivas'ta Ankara'da tutuklanıp bırakılmış, sonra İstanbul'a gelip felsefe bölümüne yazılmış Basri. Nazım'ı, Doktor Hikmet'i, arkadaşı Nudiye Hanım'ı, Fatma Yalçı, Hasan Ali'yi, Eczacı Vasıf'ı tanımıştı. Nazım, Kıvılcımlı, Harbiye donanma davalarıyla tutuklanınca o da Ankara'ya gidip Ziraat Fakültesi'ne girmişti. Haber Gazetesi'nin Ankara bürosunda çalışıyordu bir yandan da. İstanbul'da öğrenciyken evlendikleri Şükriye, Çankırı'nın Apsarı köyünde öğretmenlik yapıyordu. Yiğit, dört dörtlük coşkulu bir komünisti Basri. TKP'nin üst düzeyde çeşitli kişileriyle tanışıp konuşmuş, Sivas, Ankara'dan sonra 1 Mayıs dolayısıyla polisin yaptığı toplamayla İstanbul'da da Kıvılcımlılar, Nazımlarla birlikte ileri gelen komünistler arasında poliste kalmış biriydi. O desantralizasyon döneminde Nazım parti çatışması kapanmış görünmesine karşın Hikmet Kıvılcımlı'ya yürekten duyduğu sevgi, bağlılığın yanında Nazımcı yani işçi muhalefeti kesiminden olduğu bilinen Ruşen Zeki'den kaynaklandığını akla getiren sert eleştirel bir tutum içindeydi TKP'ye. Bir iş yaptıkları yoktu işte bu adamların. Yeni edebiyat da bir şeye benzemiyordu. Nazım'ın şiirini taparcasına seviyordu, o da bizim gibi. Birbirine güvenip yakınlık duyan arkadaşlığın oluşması için bir iki konuşmamız yetmişti. O günler ancak güvendiklerimize gösterdiğimiz Barcelona'dan Mektup adlı şiirimi ona okuyabiliyordum. Hafta sonları Harbiye'deki yedek subay okulundan izinli çıkınca Osman Bey'deki Sunap Hastanesi'nde buluşuyor, onun okula dönme saatine kadar söyleşiyorduk. Sivas'ta, Ankara'daki tutuklamalarda, İstanbul'a geldiğinde, daha sonra 1 Mayıs öncesi gözaltısında Nazımlarla, Doktor Hikmetlerle ilgili anılarını anlatıyordu Merih'le bana. Lütfi Erişçi'yi ciddiye almıyordu Basri. Ürkek, buluttan nem kapacak kadar kuruntulu, paranoyak yapıda biri sayıyordu Lütfü'yü. Gülerek anlatıyordu bunları da. İstanbul'a ilk geldiğinde Hikmet Kıvılcımlı çevresinde tanımıştı Lütfi Erişçi'yi. 1 Mayıs tutuklamasında arkadaşlarına yapılan baskıları gördüğü, bildiği halde açılan davadaki yargılamada tanıklık etmekten korkmuş, polisin yaptığı baskıları görmediğini söylemiş, çıkartıldığı mahkemede. Kendini tanık gösteren Hikmet Kıvılcımlı'ya nefreti de bundanmış. Ben severdim Lütfü Erişçi'yi, açık konuşabildiğim biriydi. Sık sık evine de giderdim, Yusuf Atılgan'la da gittiğimiz oldu. Birkaç arkadaş, Tahsin Berkem, Asaf Ertekin, Osman Paçalı, Yusuf Atılgan, Hayık Açıkgöz, Merih, ben, tüm aramamıza karşın gizli çalışan bir TKP örgütü bulamadığımıza göre böyle bir örgütü biz kendi aramızda kuramaz mıyız diye çoktandır düşünmeye başlamıştık. Delikanlılık günlerinin pembe düşlü coşkusuyla karara varmamız da uzun sürmedi. Sarıyer'de Tahsinlerin anaoğul kaldıkları iskeleye bakan evin balkonlu en üst katında hafta sonları Yusuf, Asaf, Hayık, Osman, Merih, Tahsin, ben toplanıp kendimize göre hücre çalışmalarına başlamıştık bile. Yaptığımız Hikmet Kıvılcımlı'nın kitaplarını okuyup Marksist bilgimizi genişletirken ülkemizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktı. Hiç güç değildi o da. İşçi sınıfı ile köylü emekçiler sömürüye karşı el ele vererek burjuva iktidarını yıkıp inkılabı yaptılar mı çözülmeyecek hiçbir sorun yoktu. Biz komünist devrimcilere düşen de koşulları oluşturmaya çalışmaktı. Bir süre daha arayacaktık partiyi. Bulamazsak kendimiz girişecektik işe. Örgüt gereği haçlıklarımızdan ödenti de toplayıp biriktiriyorduk artık. Varlıklı saydığımız iki kişi vardı içimizde, Merih ile Tahsin. Kısa süre sonra felsefedeki Tahsin'in sınıf arkadaşı Mustafa Göksu'nun katılmasıyla bir varlıklı daha kazanmış olduk. Örgütün parasal gücüne destek olarak Merih, ailesinden aldığı bir minik çekmecedeki altınlı pırlantalı kolye, yüzük, küpe türünden takılarını koydu ortaya. Bu takılar gerektikçe birer ikişer satıldı sonraki koşturduğumuz günlerde. Gülünesi acı tek olay, parti adına bir kolyeyi isteyen birinin adını vermeyeceğim, onu Rum metresine armağan ettiğini öğrenmemiz oldu. Savaş yılları, yayın yapabilmek için daktilo bulmak da büyük bir sorun. Samsun'daki doktor babasına ödev yapabilmesi için gerekli olduğunu yazıp daktilo istedi. Hermes Baby marka bir küçük daktilo geldi Samsun'dan. 44 tutuklanmasında Reşat Fuat'ın yayın yaptığı polisin eline geçen daktilodur bu. İleride anlatacağım. edindiğimiz yayın araç gereçleri TKP'ye devredilecektir. TKP'yi artık kişi olarak değil, örgütümüz adına arıyorduk. Bulduğumuzu sanıp bağlanmaya kalkıştıklarımızın kof çıkmasıyla epey uzun sürdü bu arama. Çalmadığımız kapı kalmamıştı. Nasıl oldu da polis tuzağına düşmedik? Şans dedikleri bu olmalı. Arama içinde olan başkalarıyla da karşılaşıyorduk. Yakınlık duyduklarımız da katılıyordu bize. Doğrusu ürkmeye başlamıştık bir yandan da. Hiç değilse ben ürkmeye başlamıştım. Sorumluluğumuz artıyordu. Ne yapacak, bize bağlanacak bir sürü genç insanı nasıl yönetecektik? Bir gün Osman Paçalı geldi. İlişki kurma yolunu bulduğu Boz Mehmet'le konuşmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Heyecanlandım. Aradığımız kişi tam da oydu işte. Osman'ın Karagümrük'teki evinde buluştuk bir akşam. Uzun uzun konuştuk. Boz Mehmet'in çalışmak konusunda pek açık seçik söz etmemesini konspirasyon gereği diye alıyor, temelde anlaştık sayıyordum. Gece yarısına doğru evden birlikte çıkmışız. Yol boyu konuşarak Haliç'e iniyoruz. Birden konuşmayı kesip Moskova radyosunda çalışacak birine gereksinim duyulduğunu, Sovyetler Birliği'ne gitmek isteyip istemeyeceğimi sordu bana.